Ayrım 4.
Günün birinde paşanın sakalını beğenmez, zorla kestirir, kendisine kadın giysileri giydirip eğlenir, sonra yeniden sakal bıraktırır. Bir gün vapurla Heybeli Adaya giderlerken paşayı arkasından itip denize düşürür. Nevres Paşa denizde çırpındıkça kahkahalarla güler eğlenir. Çünkü zat-ı şahaneleri bu tür şakalardan çok hoşlanmaktadır. Nevres Paşa ise eski arkadaşının bütün bu soğuk şakalarına katlanmak zorundadır. Nevres Paşa gerçekte çok zarif, duygulu, içkiye bayılan, müzik seven, beste yapan bir insandır. Nevres Paşa'nın eşinden çocuğunun olmaması Pertevliya Sultan'ı çok düşündürmüş ve onu Meyyali'yle evlendirmeye karar vermiştir. Valide Sultan bu niyetini Abdülaziz'e açar. Padişah, aralarında çok yaş farkı var. Bilmem ki uyuşurlar mı diyecek olur. Valide Sultan, 31 yaş çok mu aslanım der. Evlenince anlaşırlar. Nevres'in karısı da kısır, adama yazık oluyor. 45 yaşına geldi, hala bir çocuk sahibi olamadı. Sonra Valide Sultan bu kararını Meyyali'ye bildirir. Kız çok bozulur. Onun kafasında hep kendi yaşlarında bir şehzade imajı vardır. O yaşa kadar hiç kimseyi görmemiş ve sevmemiştir. Gördüğü erkekler yalnız harem ağalarıdır. 45 yaşında bir paşayla evlenmek aklının hiç almayacağı bir şeydir. Ama canı gibi sevdiği Valide Sultan'a da karşı çıkamaz. Gözyaşları içinde öz annesi Şuhu Cihan Hanım'a koşarak "Anneciğim" der. Valide Sultan Hazretleri beni Nevres Paşa'ya vermek istiyormuş. Dünyam yıkıldı. Söyler misiniz ne yapabilirim? Ne diyorsun kızım, nasıl olur? O senin baban yaşında adam. Kaç senedir biliriz, hep hikayeleri anlatılır. Padişah efendimizin has adamıdır, çocukluk arkadaşıdır. Karısını çok severmiş. O yüzden hiçbir cariyenin yüzüne bakmazmış. Çoluğu çocuğu da yokmuş. İyi keman çalarmış, hep duyarız. Ama o senin nasıl kocan olur? Harem ağalarından duydum. Padişah efendimiz bir gün ona kadın elbiseleri giydirip çok eğlenmiş. O nasıl erkekmiş öyle? Ben hiç bilmiyorum anneciğim. Hatırladım şimdi. Bir ara maliye, sonra da marif nazırlığı yapmıştı. Padişah efendimiz onu bir tutar bir bırakır. Çok labali bir adammış. Son zamanlarda pek adı geçmedi. Hastaymış dediler. Meyyali, sen nasıl evlenirsin onunla? Ne yapayım anneciğim? Siz gidin Valide Sultan'ın ayaklarına kapanın. Eteklerini öpün. O sizi kırmaz. Meyyali istemiyor Nevres Paşa'yı deyin. Nasıl derim kızım? Valide Sultan uygun görmüşse ona nasıl karşı geliriz? O bizim veli nimetimiz. Ben yapamam öyle şey. Ona karşı gelemem, direnemem. O ne isterse olur. Her şeyde bir hayır vardır benim canım kızım. Ne diyeyim, dert veren dermanını da verir. Başa gelen çekilir. Kaderde varsa görülür. Meyyali Valide Sultan'a hayır diyecek gücü kendinde bulamıyordu ve hüngür hüngür ağlıyordu. Anasına sarılarak gözyaşlarını içine dökmeye çalıştı. Nevres Paşa varlıklı bir devlet adamıydı. 3 kez nazır olmuş, vezir derecesine yükselmiş, sayısız nişanlar, ödüller, hediyeler almıştı. Avusturya İmparatoru Franz Joseph İstanbul'a geldiğinde Nevres Paşa'nın sohbetlerinden çok hoşlanmış ve kendisine bir inci tesbih vermişti. Ölümünden sonra bu tesbihin 1000 altına satıldığı anlatılır. Türkiye'de ilk kez posta pulları onun döneminde kullanıldı. Paşa'nın Beşiktaş'ta bir konağı vardı. Nazır olduktan sonra bu konağı bırakarak Kanlıca'da o dönemde muazzam sayılan bir kaşane yaptırdı. O yılların sadrazamlarından Ali ve Fuat Paşalarla ve Şair Ziya Paşa ile dosttu. Çok keyifli rakı içer, espriler yapar, fıkralar anlatırdı. Hazır cevaplı ile de çok sempati toplardı. Valide Sultan bir gün kendisini Dolmabahçe Sarayı'ndaki dairesine çağırdı. Nevres Paşa o dönemde sarayda başmabeyinciydi. Pertevniya Sultan, "Bak Nevres," dedi. "Artık yaşın ilerledi. Çoluk çocuk sahibi olman gerek. Bu böyle gitmez. Ben seni kendi ellerimle evlendireceğim. Biliyor musun kimi buldum? Bizim Meyyali'yi. Çocukken sarayda görürdün. Hani Yusuf İzzettin arkadaş olsun diye almıştım. Bak şimdi 14 yaşında. Görgülü, kibar, müzikten anlar, bale yapar. Tam seveceğin bir kız oldu. Biraz hırçındır ama kabahat bende. Bir dediğini iki etmedim. Bundan sonra onu yetiştirmek sana düşüyor. Ne dersin? İster misin?" Nevres Paşa'nın kafasından kaynar sular döküldü. Şaşırdı ne söyleyeceğini. Hiç böyle bir şey aklına gelmemişti. Evet, tabii elbette. Nasıl emir buyurursanız, diye kekeledi. Paşa soğuk terler döküyordu. Yıllardan beri cinsel konularla pek ilgili değildi. O kendi çevresindeki dostlarıyla yarenlik ediyor, rakısını içiyor ve keyfine bakıyordu. Kadınlar onu çok güzel buluyorlardı ama bu onun umurunda değildi. O defteri çoktan kapatmış gibiydi. Üstelik hastaydı da. Karnı şişiyor ve sancıyordu. Doktorlar buna karaciğer demişlerdi ama o buna fazla önem vermemiş, gaz sancısıdır deyip geçmişti. Bunları nasıl anlatabilirdi Valide Sultan'a? İstemediği yeni bir göreve atanmanın burukluğu içinde heyecansız bir sesle "Emredersiniz Valide Sultan'ım" diyebildi. "Ama bilmem ki, meyyale bunu ister mi?" Valide Sultan "ister ister" dedi. "Ben kendisiyle görüştüm, çok memnun oldu. Haydi Nevres, sen düğün hazırlıklarına bir giriş bakalım." Yapılacak bir şey yoktu. Nevres Paşa kara kara düşünmeye başladı. Nikah ve düğün Kanlıca'daki kaşanede yapılacaktı. 20 yıllık karısı bu ikinci evlilik işini nasıl karşılayacaktı? Ona da yazıktı, kendisine de. Paşa, Valide Sultan böyle mi buyurdular diye bunu karısına anlatmaya çalıştığı terler döktü. Karısı çok kaprisli ve gerilimli bir kadındı ama bu kez ne yapalım, bu bir ferman sayılır. Boynumuz kıldan ince, kader böyleymiş. Allah sana kolaylık versin demekle yetindi ve gözlerinden akan yaşları kocasından saklamaya çalıştı. Nevres Paşa'nın evlenmeye karar vermesi Bağbali'de ve saray çevrelerinde büyük söylentilere ve yorumlara yol açtı. Yakın arkadaşları "Nevres" dediler. "Nasıl olacak bu iş? Haydi hayırlısı. Sen kendine güvendikten sonra sorun yok." Nevres Paşa'nın bütün eski tatlılığı, şakacılığı, kahkahaları kaybolmuş, asık suratlı bir adam olmuştu. Bunu belli etmemeye çalıştı ve gülümsemekle yetindi. Düğün bir perşembe günü yapılacak ve nikahı Şeyhülislam Efendi kıyacaktı. Bütün ünlü kişilere saray arabalarıyla da davetiyeler gönderildi. Saz takımları, hanendeler, sazendeler, köçekler, taklitçiler çağrıldı. Valide Sultan, cariyeler, meyyale, annesi Şuhi Cihan Hanım çeşmi dil kapalı arabalara yerleştiler. Boğazın bir kıyısından öbür kıyısına o yıllarda şirketi hayriye vapurları işliyordu. İngiltere'ye ısmarlanan iki yandan çarklı bir araba vapurunun o yıl deneme seferleri yapılıyordu. Vapur Dolmabahçe Sarayı'nın rıhtımına yanaştı. Arabalar gemiye yerleştirildi. Herkes heyecan içindeydi. İlk kez hiç arabadan inmeden karşı kıyıya geçeceklerdi. Bereket deniz sakindi. Çığlıklar ve kahkahalar içinde Üsküdar'a yanaşıldı. İskelede halk birikmiş arabaların çıkışını seyrediyordu. Türlü coşkunluklar ve alkışlar içinde arabalar kıyıya çıkıp Kanlıca'ya doğru yol aldılar. Valide Sultan meyyaliye zengin çeyiz takımları hazırlamıştı. Neler yoktu ki? Belki 30 kat iç çamaşırı, sofra takımları, bohem bardaklar, keten ipliğinden dokunmuş kumaşlar üzerine işlenmiş nakışlar, sırmalı peşkirler, Hindistan'dan gelmiş şallar, lohur şalından içi astarlı hırkalar, ipek bel şalları, acem şalları, nadir kumaşlardan yapılmış, kenarları gümüş ve altın tellerle işlenmiş entariler, atlas üzerine gümüş sırmalarla işlenmiş seccadeler, kahve fincanları ve gümüş zarflar, çay takımları, işlemeli peçeteler, üzeri yağlı boya resimli Fransız tepsileri, Rus semaverleri, işlemeli başörtüleri, yaşmaklarlı feraceler, yerli kadife terlikler, gülaptan, çeşmi bülbüller, bosna sahanları, leğen, ibrik, lohusa şerbeti için sürahi, daha neler neler. O çağda büyük köşklerde, konaklarda çeyizler düğünden önce bir salonda sergilenir, konu komşu ve bütün aile dostları çeyiz eşyalarını görmek için eve davet edilirmiş. Musahipzade Celal şöyle bir hikaye anlatır. Bir Bağdat valisi varmış, varını yoğunu kızının çeyizine harcamış. Gelenekleri uyarak da konağın kapılarını meraklılara açmış. Çeyizi görmeye gelenler arasında yaşlı bir cadı karı varmış. Çıkarken dudak bükerek "Bunlar hep gösteriş" demiş. Paşa bunu duymuş. "Abi kadın" demiş. "Neyi beğenmedin?" Kadın da salonun ortasında duran bir altın mangalı göstererek "Abadat paşası, Abadat paşası" demiş. "Hani o altın mangalın maşası?" Dönelim yine meyyalenin çeyizine. Bütün eşyalar el işi sandıklara yerleştirilmiş ve düğünden birkaç gün önce köşke gönderilmişti. Nevres Paşa köşkte düğün alayının gelmesini bekliyordu. Sokaktan köşkün merdivenlerine kadar kırmızı halılar serildi. Paşalar, padişahın yaverleri, harem ağaları da kapı önündeydiler. Nevres Paşa vezir elbiselerini giymiş, nişanlarını takmış, dostlarıyla şakalaşıyor ve soğukkanlı olmaya çalışıyordu. Sonunda arabalar göründü. Gelini taşıyan arabanın kapısını köşkün harem ağası açtı. Nevres Paşa arabanın önüne gelerek gelinin inmesi için elini uzattı. Meyyale nazlı nazlı arabadan indi, duvağını takmıştı. Düğün telleri yüzünün iki yanından topuklarına kadar uzanıyordu. Çil altınlar serpilmeye başladı. Çocuklar paraları kapışmak için gelinle damadın ayaklarını üşüştüler. Bir yandan da bando mızıka bir düğün marşı çalıyordu. Ağır adımlarla köşke girildi. Bütün vekilimiz yere avradaydı. Şehir İslam Efendi Meyyali ile Nevres Paşa'nın gelenekleri uyarak nikahını kıydı. Meyyali utancından hep yerlere bakıyordu. Düğüne dünyanın hediyesi gönderilmişti. Salon tıklım tıklım doluydu. Marşlardan sonra fasıl heyeti çalmaya başladı. Nevres Paşa'nın bestelerinden sonra Köçekçeler, Hicazkar Kürdiler, Hüseyiniler, fasıl sabahlara kadar devam etti. Bu tantanalı düğün gününden bir hafta sonra Meyyali Nevres Paşa'ya bu evliliği sürdüremeyeceğini anlattı. Bu kararın nedeni hakkında da yakından hiçbir şey söylemedi. Paşa olgun adamdı. Genç eşine karşı büyük bir anlayış gösterdi. Ama çok üzgündü. "Pekala Meyyali Hanım," dedi. "Siz nasıl uygun görüyorsanız öyle yapalım. İkimiz de zaten bu evliliği pek istememiştik. Yalnız durumu Valide Sultan Hazretlerine nasıl arz edeceğiz bilemiyorum." Meyyali, "Ben Valide Sultan'la konuşurum. O da anlayış gösterir," dedi. Ertesi gün en değerli ve en çok sevdiği eşyalarını ve takılarını getirdiği çeyiz sandıklarından birine yerleştirdi. Gözlerinden yaşlar boşandı. Bütün gençlik hayalleri yıkılıp gitmişti. Kendisini teselli eden tek şey yine bakir olarak saraya dönmesiydi. Gerçekten de Valide Sultan Meyyali'ye büyük anlayış gösterdi. "Üzülme kızım," dedi. "Böyle olacağını hiç tahmin edemezdim. Biraz dinlen, aradan bir süre geçsin. Sana daha uygun birini bulacağım. Hele asabın bir düzelsin. Her şeyde bir hayır vardır." Meyyale yeniden saraydaki dairesine yerleşti. Cariyeler ve haznedarlar kendisini teselli etmeye çalıştılar. Sarayda kendisini avutacak yeni uğraşlar buldu. Valide Sultan Meyyale'nin saraydaki derecesini haznedarlığa yükseltti. Haznedarlık Osmanlı Sarayı'nda kızlara ve kadınlara verilen bir derecedir. Bunun parasal işlerle hiçbir ilgisi yoktur. Saray düzenini bilmeyenler bunu kolayca karıştırabilirler. Haznedarları padişah doğrudan güzel kızların arasından seçer. Her padişah sarayda kendisine göre 15-20 kadına bu dereceyi verir. En yüksek derecede hazneden usta vardır. O yönetimle ilgilenir. Saraydaki kıymetli eşyaların ortalığını saklar. Bütün kadınlara, yani cariyelere, kalfalara ve ustalara o emir verir. Haznedar ustanın altında ikinci, üçüncü, dördüncü haznedarlar yer alır. Onların altında da sıradan haznedarlar bulunur. Üst derecedeki haznedarlar padişahın yanına her zaman rahatça çıkabilirler. Haznedarlar hünkârın dairesi önünde nöbet tutarlar. Meyyale'nin haznedarlığa yükselmesi kendisini çok mutlu etti ve evlilik denemesinin acılarını biraz unutturdu. Aynı olay Nevres Paşa'yı da çok sarstı ve yıktı. Paşa'nın karın ağrıları gittikçe arttı ve artık kendine çalışma gücünü bulamadı. 1871 Ağustos'unda görevinden istifa etti. Doktorlar siroz teşhisi koydular ve hemen Viyana'ya gitmesini önerdiler. Nevres Paşa 1872 Kasım'ında doktorların sözünü uyarak Viyana'ya gitti. Ama hastalığı çok ilerlemişti. 20 gün sonra orada öldüğü bildirildi. Cenazesi İstanbul'a getirildi ve büyük bir törenle toprağa verildi. Nevres Paşa'nın 46 yaşında ölümü bütün İstanbul'da büyük üzüntü yarattı. Mabeyindeki ve Bağbali'deki eski arkadaşları aylar boyu bu acıyı unutamadılar. İçki sofralarında onun anısına kadehler kaldırıldı. Valide Sultan da çok üzgündü. Biraz suçluluk duygusuyla yüreğinin sızladığını söylemek çok abartılı olmaz. "Ya Meyyale? Keşke kendisini bu kadar yakından tanımasaydım," dedi. "Çok babacan, ince ruhlu, duygulu bir adamdı. Ondan ben bir baba seveceğini bulmuştum. Zavallı, ne kadar da hastaymış. Belli etmemeye çalıştı. Çok yazık oldu. Aradan birkaç yıl geçti. Meyyale 17'sine bastı. Uzun sarı saçları, yeşil gözleri, ince uzun bacakları ve boyuna uygun vücuduyla bir manken gibiydi. Bütün cariler onun güzelliğini, zarifliğini ve topladığı sevgiyi kıskanıyorlardı. Meyyale Kafkasya'dan esen bahar rüzgarlarının dolma bahçeye getirdiği bir nazlı bulut gibiydi. Çeşmeden ise o yıl 18 yaşındaydı. O da harika bir ubuh güzeli olmuştu. Abdülaziz onu yanından ayırmadı ve derecesini haznedarlığa kadar yükseltti. Valide Sultan Meyyale'yi mutlu edemediği için çok üzgündü. Aklına koymuştu bir kez. Mutlaka onun beğeneceği bir erkek bulacaktı. Mabeyinde çalışanları hep bu göz inceledi ve değerlendirdi. Bu kez de Mehmet Atıf Bey'i gözüne kestirdi. Atıf Bey 1836'da İstanbul'da doğmuştu. Yani Meyyale'den 21 yaş büyüktü. Yaşı Meyyale'nin yaşına uygun sayılırdı. Valide Sultan'ın Atıf Bey'in annesiyle çok eskilere dayanan bir dostluğu vardı. İkisi de 2. Mahmut'un sarayında yetişmişlerdi. Atıf Bey'in annesi 2. Mahmut'un haznedarlarındandı. Yani padişahın yakını olmuştu. Pertevliyan Sultan 2. Mahmut'un eşi olunca da Atıf Bey'in annesini hiç küçümsememiş ve sarayın bu iki güzel kadını birbirleriyle çok iyi anlaşmışlardı. Atıf Bey'in annesi 17 yaşına gelince saraydan çırak çıkarılarak üst düzeyde bir müdürle evlendirildi. Ve Atıf Bey dünyaya geldi. İyi bir eğitim gören Atıf Bey önce Meclis-i Vala kaleminde, devlet memurlarının yargılandığı dairede çalıştı. Sonra da mabeyinde görev alarak başkatipliğe kadar yükseldi. Atıf Bey'in başkatipliği sırasında geçen şöyle bir olay anlatılır. 1875'te ikinci kez sadrazamlığa getirilen Ahmet Esat Paşa 3 ay kadar bu görevde kaldıktan sonra Abdülaziz kendisini görevden alıp yerine Mahmut Nedim Paşa'yı sadrazam yapmaya karar verir. Ama bunu doğrudan kendisine söylemeye de çekinir. Başkatip Atıf Bey'i çağırarak Esat Paşa'dan mührü hümayunu geri almasını söyler. Atıf Bey sadrazamın yakın arkadaşı olduğu için çok güç bir durumda kalır. Ama emir emirdir. Bunu uygulaması gerekir. Bir akşam yemekten sonra sadrazamın Ihlamur'daki konağına gider. İki arkadaş oturup sohbet etmeye başlarlar. Esat Paşa bir ara sadaret işlerinin ne kadar güçleştiğini anlatır. Bunu fırsat bilen Atıf Bey de işte şirketli efendimiz de sizi bu güç durumdan kurtarmak için mührü hümayunun alınmasını bendenize memur ettiler. Esat Paşa fena halde bozulur ama hiç itiraz etmeden mührü koynundan çıkartıp Atıf Bey'e teslim eder. Valide Sultan Atıf Bey'i görevi dolayısıyla sık görmeye başlayınca ah keşke meyyaliyi Atıf'a verseydim diye yakınır. Bu düşüncesini bir gün Abdülaziz açar. O da ya iyi olurdu. Biz nevresi düşünmekle hata ettik der. Valide Sultan bu olumlu davranıştan sonra Meyyale'ye Atıf Bey'den söz eder. Onun ne kadar yakışıklı ve zarif bir adam olduğunu anlatır. Meyyale'nin de bu işe aklı yatar. Nevres Paşa ile evliliğinin yarattığı mutsuz havadan kurtulmak için de Valide Sultan'a olur efendim der. Siz uygun görüyorsanız mesele yok. Ama kendisini yakından görmek isterim. Bunun üzerine ertesi gün Valide Sultan Meyyale'yi dairesine getirip bir köşeye oturtur. Atıf Bey'i de o sırada bir konuyu görüşmek için dairesine çağırtır. Damat ve gelin adayları birbirleriyle orada karşılaşırlar. Valide Sultan Atıf Bey'den çeşitli konularda bilgi ister. Meyyale de böylece kendisini biraz tanımış olur. Atıf Bey geri adımlarla odadan çıktıktan sonra Valide Sultan Meyyale der. Nasıl buldun Atıf Bey'i? Meyyale bir iki yutkunduktan sonra Valide Sultanım der. Çok yaşlı değil mi? Atıf Bey o zamanlarda 38 yaşındadır. Meyyale ise 17. Valide Sultan anladım kızım der. Sen Atıf Bey'i beğenmedin. Ama ben sana istediğin gibi bir koca bulacağım. Valide Sultan bozulur ama Meyyale'ye yeni bir eş aramaktan da vazgeçmez. Ya Atıf Bey ne olur? Bir süre sonra Hazine-i Hassa Nazırlığı'na getirilir. Abdülaziz devrildikten sonra Atıf Bey görevden alınır, önce Amasya Mutasarrıflığı'na sonra da Karesi Valiliğine atanır. Emekliye ayrıldıktan sonra da Horhor'daki konağına çekilir. Hatıra-ı Asif adını verdiği anılarını yazar, 1919'da da sıkıntılar içinde ölür. Dönelim Meyyale'ye. Valide Sultan bu kez ona yine mabeyinde çalışan 28 yaşında yakışıklı bir genci önerir. Hasan Hilmi adındaki bu genç, Valide Sultan'ın uzun yıllar hizmetinde bulunmuş Su Naziri Musa Paşa'nın oğludur. Peki ya bu Musa Paşa kimdir? 8 Muharrem 1278 1862 Salı günü Tercüman-ı Ahval gazetesinde şöyle bir tayin kararı yayınlanır. Su Nazırı İzzetli Halit Beyefendi Mabeyn-i Hümayun tarafından başka bir hizmete tayin buyurulmuş olduğundan bu göreve Devletlu İsmetli Valide Sultan Hazretlerinin kahveci başısı Musa Ağa tayin edilmiştir. 28 Cemaziyül Evvel 1278. Demek ki Zat-ı Şahane validesinin kahveci başısını su nazırlığına getirmiştir. Musa Ağa Nevşehirlidir. Günün birinde İstanbul'a gelmiş ve sarayda önce kapıcılar ketüdalığına atanmış, sonra da kahveci başı olmuştur. Su nazırı olunca paşalığa terfi etmiş, bir ara da Sivri Emirliğine atanarak haç kafilesini Mekke'ye götürmüştür. İşin ilginç yanı, o dönemde bir insanın kapıcılar kahyalığından kahveci başılığa, oradan da bakanlığa yükselebilmesidir. İstanbul'da su sorunu o dönemde de vardı. 2. Osman, 3. Ahmet, 1. Mahmut, 3. Selim ve 2. Mahmut zamanlarında yapılmış olan bentlerden gelen sular kente yetmiyordu. Abdülaziz Musa Paşa'dan buna çare bulunmasını istedi. Su nazırlığına atanan kahveci başı Musa Paşa'nın bu konuda herhalde hiç teknik bilgisi yoktu.